Fikir Turu'nun 22 Mart 2024 tarihli Dünden Bugüne Siyasal Kampanyaların Dönüşümü başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Doçent Doktor Burcu Zeybek, seslendiren Nalan Güreş Demirel. Siyasal partilerin ilk yasal örgütlenmeleri 1909 yılında çıkartılan dernekler yasasıyla olmuştur. Türkiye'de İttihat ve Terakki Partisi, ikinci meşrutiyetle kurulan Mebusan Meclisi'nde ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, daha sonra Halk Fırkası da ilk Büyük Millet Meclisi'nde partileşmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla yönetimin temelini oluşturan siyasal partilerin demokratik usullere uygun kurulmaları süreci hızlandırmıştır. Bu bağlamda Türk Cumhuriyeti'nin ilk partisi Halk Fırkası, daha sonraki adıyla Cumhuriyet Halk Partisi'dir, CHP ve Türkiye'nin çok partili hayata geçmesine kadar tek partisi olmuştur. 1946 yılında Türkiye Cumhuriyeti çok partili hayata geçmiş ve CHP'nin dışında başka partilerin de kurulmasına izin verilmiştir. İlk olarak 1946 seçimlerine CHP'den ayrılarak kurulan Demokrat Parti, DP de katılmıştır. Siyasal partilerin örgütlenmesi. 1954 ve 1957 seçimlerinde gücünü koruyan ve 10 yıl süren bir DP iktidarı 1960 askeri darbeyle son bulmuştur. Parti kapatılmış ve beraberinde hazırlanan 1961 Anayasası'nın yarattığı sonuçlarla yeni ve farklı fikirlerdeki partilerin doğmasına ve parlamentoya yansımasına yol açmıştır. 1961 Anayasası'nda ilk olarak siyasal partilere yer verilmiş ve ilk siyasal parti yasası 1965 yılında çıkarılmıştır. Ancak bu yasanın önemli bir özelliği siyasal örgütlenmede bucak ve ocak örgütlenmesini yasaklamasıydı. Demokratikleşme sürecinin toplumun en küçük birimlerine kadar inerek örgütlenmesine izin verilmemiş, siyasal partilerin örgütlenmesi ilçe düzeyinde bırakılmıştır. 1960 darbesinden sonra DP'nin devamı olarak Yeni Türkiye Partisi, YTP ve AP kurulmuştur. DP mirasını temsil iddiasında AP öne geçmiş, bu sefer AP'den 1970 yılında Demokrat Parti doğmuştur. Yeni anayasanın kabul edilmesinden sonra siyasal partilerin kurulmasına izin verildi. CHP, Türkiye İşçi Partisi, TİP ve daha birçok küçük parti kurulmuştur. Ancak 1960-1970 yılları arası siyasal olaylarında en etkin rolü CHP, AP, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, CKMP ve bir dönem için TİP oynadı. 1971-1973 tarihleri arası Türkiye tarihinde 12 Mart dönemi olarak bilinir. 12 Mart muhtırası sonucu meclis feshedilmedi ve partiler kapatılmadı. Ancak bu dönemde siyaset fiilen 2 yıl askıya alındı. 1973'te yapılan genel seçimlere AP'den kopan partiler Alparslan Türkeş'in kurduğu Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi, MNP yerine Milli Selamet Partisi, MSP ve DP katıldı. Ayrıca CHP'den ayrılan Turhan Feyzoğlu'nun kurduğu Cumhuriyetçi Güven Partisi, CGP, seçime katıldı. AP bu sahadaki parçalanmadan etkilendi. 1973 seçimlerinde önemli bir başarı kazanan MSP koalisyon hükümetlerinin anahtar partisi olarak 70'li yıllara damgasını vurmuştur. İlk profesyonel siyasal reklam kampanyası. Seçimden en çok destek gören parti, ortanın solu çizgisini benimseyen CHP oldu. Mutlak çoğunluğu sağlayamayan CHP'nin lideri Bülent Ecevit, MSP ile bir koalisyon oluşturdu. Bu ittifak laikliğe bağlı ve Avrupa türü bir sosyal demokrasinin savunucusu olan bir parti ile din iktidarını destekleyen ve sistemin sağ kanadında yer alan bir partiyi yan yana getirmiştir. Batı'nın ekonomik ve kültürel hakimiyetine karşı olan tavırları gibi öğeleri paylaşmakla beraber farklı değerlere sahip olan bu partilerin başarısız olması beklenen bir sonuçtu. Türkiye siyasi hayatı 1970'lerle birlikte terör gündemine gelmiştir. siyasi terör ve siyasi cinayetler nedeniyle ölüm oranları çoğalmış ve hükümet siyasi kavgaların içine çekilmiş, böylece istikrarlı devlet anlayışından eser kalmamıştır. Türkiye tarihinde ise ilk profesyonel siyasal reklam kampanyası 5 Haziran 1977 genel seçimlerinde yapılmıştır. İlk defa bu seçimlerde bir reklam ajansı bu görevi üstlenmiştir. Adalet Partisi adına afiş tasarlayan, slogan üreten, ses kasetleri ve basın ilanları yaratan reklam ajansı Cen Ajans, kampanya kapsamında AP için gazete ve dergi ilanları hazırlanmıştır. Kampanyanın ilk ilanı 15 Mayıs 1977 tarihinde Hürriyet gazetesinde yayınlanmıştır. Demirel'in bizzat seslendirdiği 20 bin audio kaset üretilmiş, 5 milyon adet el ilanı basılmış ve dağıtılmıştır. Sokaklar ve duvarlar bir seri mor afişle donatılmıştır. 1977 seçimleri Sosyal Demokratların başarısıyla sonuçlandı. Halk CHP'ye güven oyu verdi. Ancak CHP'nin aldığı oylar tek başına iktidar olmasına yetmedi. Bülent Ecevit'in kurduğu azınlık hükümeti güven oyu alamadı. CHP'nin hükümet kurmasına karşı olan Süleyman Demirel, Milliyetçi Cephe, MC, hükümetinin kurulmasında ısrarcı oldu. 219 red oyuna karşılık 229 güven oyu alan Demirel'in ikinci MC hükümeti Gensoru'yla düşürüldü. Yokluğu paylaşmak mı, bolluğu sağlamak mı? 1977 genel seçiminde AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'den annesine yazılmış mektuplar şeklinde Cen Ajansı hazırlatılan gazete reklamlarıyla Adalet Partisi Türk siyasal yaşamında politik reklam geleneğinin öncülüğünü yapmıştır. 1977 genel seçimi öncesi Mayıs ayında Hürriyet gazetesinde yayınlanan 21 adet gazete reklamı yanında Cen Ajans, Adalet Partisi için teyp bantları, Adalet Partisi'nin 1977 genel seçim kampanyasına getirdiği önemli yeniliklerdir. İkinci uygulamada TÜSİAD'ın 1979'da MAN Ajans'a yokluğu paylaşmak mı, bolluğu sağlamak mı sloganını taşıyan reklamları sipariş vermesidir. 13-30 Mayıs 1979 tarihleri arasında 7 günlük gazeteyle bir dergide yayınlanan reklamlar siyasal düzeyde epey tartışmalara neden olmuştur. Üçüncü uygulama 12 Ocak 1982'de Time dergisinde yayınlanan Türkiye Eki'dir. Her üç uygulamayı Türkiye'nin siyasal reklamcılığa kapılarını açmasını hazırlayan öncüler arasında saymak mümkündür. Üç uygulamanın ikisinde Türk reklamcılığında önemli bir yer ve konum işgal eden MAN Ajans'ın imzası bulunmaktadır. Üçüncüsünü ise yine önemli bir isim olan Cen Ajans gerçekleştirmiştir. Bununla beraber siyasal reklamcılığın gerçek anlamda yapılabilmesi, 1983 genel seçimi öncesi Milli Güvenlik Konseyi'nin kararı çerçevesinde mümkün olabilmiştir. 1983 genel seçimine katılan ANAP ve MDP gazetelere siyasal reklam vermiştir. Seçime katılan HP partisinin gazetelerde siyasal reklamını yaptırmıştır. Hiç kuşkusuz 1983 genel seçimi Türk siyasal yaşamında siyasal reklamcılığın başlaması bakımından dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Siyasal reklamın etkin biçimde kullanılması. 1983 genel seçiminden sonra siyasal reklamcılık alanında bazı değişiklikler de göze çarpmaya başlamıştır. 1983 seçim kampanyalarıyla beraber Türk politik hayatında sadece biçimsel değil, yapısal anlamda da değişmeler başlamıştır. Reklam ajansları, reklam ve propaganda tekniklerini birleştirerek partilerin kampanya faaliyetlerinde görev almış ve politik süreç üzerinde iletişim tekniklerinin ve kampanya bütçelerinin büyük çapta aktivitesinin olması sonucunu hazırlamıştır. 1977 ve arkasından da 1983 seçimlerinde siyasal kampanyalar hazırlayan reklamcılar, siyasal reklamın etkin biçimde kullanılmasıyla İktidar yolunun bir siyasal partiye nasıl açılabileceğini göstermiştir. Siyasal partilerin profesyonel bir ajans desteği olmadan çok uzun yıllar alabilecek yöntemlerin öğrenilmesi ve uygulanmasını sağlamıştır. Böylece partiler büyük kazanımlar elde etmiştir. Siyasal olaylar çerçevesinden bakıldığında 1987 seçimlerinde ilk kez televizyonda zaman satın alma şeklinde gerçekleştirilen siyasal reklamlar yapılmıştır. Seçime katılan partilerden ANAP için Birikim Ajans, SHP için Yorum Ajans tarafından hazırlanan 1 dakika süreli bu reklamlardan SHP için hazırlanan reklam geniş yankılar uyandırmıştır. Özellikle sıkılmış limon spotu siyasal bir simge haline getirilmiş ve bu ifade mitinglerde de SHP lideri Erdal İnönü ve partisince bol bol kullanılmıştır. 6 Kasım 1983 genel seçimleri ise Türkiye'de siyasal reklamın bir uzmanlık dalı biçimine girişinin başlangıcı olarak görülmektedir. 1983 genel seçimlerinin sonrasında 1987, 1991, 1995, 1999 ve 3 Kasım 2002 genel seçimlerinin de bu doğrultuda kampanyalara sahne olmuştur. Özellikle 1991 genel seçimleriyle siyasal reklamcılık Türk siyasal yaşamına kalıcı bir biçimde yerleşmiştir. 1991 seçimleri siyasal kampanyalarında yabancı reklamlarında devreye girdiği seçim olmuştur. Bunlardan bir tanesi Jack Segala tarafından düzenlenen ANAP seçim reklamlarıydı. Segala'nın hazırladığı ANAP'ın siyasal kampanyasında mesaj stratejisinin temeli lider Mesut Yılmaz üzerine oturmuştur. Star televizyondan yayınlanan filmler ve gazete ilanlarıyla Mesut Yılmaz ismini hep ön plana çıkartılmaya çalışılmıştır. Seçim kampanyaları profesyonel reklamcılara bırakılıyor. Sonuçta Türkiye'de siyasal reklamcılık 1991 seçimleriyle önemini ve siyasetteki yerini kesin olarak belirlemiştir. Siyasal parti ya da adaylar geçmiş dönemlerde olduğu gibi sadece broşür, afiş, bayrak veya slogan üzerine kurulan siyasal kampanyalarla seçim kazanamayacaklarını anlamışlar ve bu seçimlerle birlikte siyasal partiler seçim kampanyalarını düzenleme görevini profesyonel reklamcılara bırakmışlardır. 1995 genel seçimlerinde iktidar ve muhalefet konumlarının stratejiye olan etkisini en belirgin gözlemleyebileceğimiz iletişim biçimi siyasal reklamcılıktır. Bu seçimlerde ulusal yaygınlığı olan gazetelerde yayınlanan reklamlar kullanılmıştır. Çünkü YSK ve RTÜK aracılığıyla afiş, pankart, bayrak ve benzeri asmaya ve kamuoyu araştırmalarının kitle iletişim araçlarında yayınlanmasına yasaklar getirilmiştir. Bu dönemde siyasal reklam, siyasal basın ilanlarıyla sınırlı kalmıştır. 1999 seçimleri ise siyasal reklam yasaklarını delme yolunda girişilen faaliyetlerin yoğunluk kazandığı bir dönem olması nedeniyle dikkat çekmektedir. Özellikle seçim kampanyalarında örnekleri görülen televizyon medyasını kliplerle kullanmak, kamu kuruluşları adına verilmiş reklamlar aracılığıyla açık hava medyalarından yararlanmak, bu faaliyetlerden sadece birkaçıdır. 1999 genel seçimleri, siyasal reklamcılık adına çağdaş atılımların gerçekleştiği, seçmenlerin ne istediğini belirleyen, kamuoyu araştırmalarının yaygınlık kazandığı, imaj oluşturma ve diğer çabaların profesyoneller tarafından yürütüldüğü bir seçim dönemi olarak Türk siyasi hayatında yer almaktadır. 2002 seçim öncesine var olan koalisyon hükümeti, ekonomik kriz, dış borçlanma gibi etkenler nedeniyle Türk seçmeni arayış içindeydi ve siyasal ortam oldukça karmaşıktı. DSP, MHP, ANAP koalisyon hükümetinin ekonomik krizin aşılmasına yönelik uygulamaya koyduğu istikrar programının iş çevrelerinin beklediği düzeyde uygulanamaması, çeşitli toplum kesimlerinin iktidara verdiği desteğin tükenmesine yol açmıştı. TÜSİAD başta olmak üzere önde gelen sivil toplum kuruluşları, medya, muhalefet partileri, iktidar partilerinden bazı milletvekilleri doğrudan ya da dolaylı kamuoyu önünde ya da kulislerde özellikle Başbakan Bülent Ecevit'in rahatsızlığının belirginleştiği günlerde iktidarın yapısına ilişkin olarak yeni taleplerini sık sık açıklamaktaydılar. Son olarak da TÜSİAD Eylül 2001'de siyasal partiler yasasının temsilinde adaleti sağlayacak şekilde değiştirildikten sonra en kısa zamanda seçime gidilmesi gerektiğini açıklamıştır. Bütün bu gelişmelerle birlikte Türkiye'yi 3 Kasım 2002 seçimlerine taşıyan süreç yeni iktidar arayışlarının yoğunlaştığı dönemde MHP Genel Başkanı'nın seçim tarihini 3 Kasım olarak belirtmesiyle birlikte somut olarak başlamıştı. ülkedeki ekonomik krizin devam etmesi ve bununla birlikte hükümetin başındaki kişinin Başbakan Bülent Ecevit'in sağlığının iyice bozulması, kamuoyunda durumun daha iyiye gideceği umutlarını da yok etmiştir. Bu nedenle yeni bir umut arayışının etkisiyle 3 Kasım seçim tarihi kamuoyunda olumlu bir gelişme olarak karşılanmıştır. Başbakan Bülent Ecevit'i destekleyen kesimlerse Ecevit'in tarihi bir üçlü koalisyonu ayakta tutmayı başardığını, bu zor işle birlikte 10 yıldır hükümetlerin cesaret edemediği ağır ekonomik operasyonları ve daha sağlıklı bir ekonomik sistem kurma girişimini başlattığını söyleyerek en azından bunların sonuçlarının alınmaya başlanmasına kadar beklenilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Ecevit'e göre ise tüm bu seçim istekleri hükümete karşı sahnelenen oyunlardır. Ecevit, DSP meclis grubunda yaptığı konuşmada krizden çıkılmadan erken seçime gidilmemesi gerektiğini, başarıyla çıkıldığı takdirde gidilecek bir seçimde DSP'nin tek başına iktidar olacağını belirtmiştir. Ankara kulisleri, hükümet alternatifleri. Bu süreçte koalisyon üyeleri arasında da uyuşmazlıklar yaşanmaya başlamış, bu durum parti içinde milletvekilleri arasında uyuşmazlığa kadar inmişti. ANAP bu süreçte yaşanan gelişmeler karşısında koalisyon ortakları içinde parti içi sorunları en fazla yaşayan partilerden biri olmuştur. Nitekim Mahmut Bozkurt, Eyüp Aşık, Burhan Kara, Süha Tanık ve Oktay Güner gibi isimlerin ANAP'tan istifa etmelerinin ardından Yıldırım Akbulut da ANAP'tan istifa ederek DYP'ye katılmıştır. Hükümet ortakları arasındaysa ANAP ve MHP arasında uyum yasaları içinde yer alan Kürtçe eğitim ve idam konusunda uyuşmazlıklar ve gerginlikler yaşanmaktaydı. Bütün bu gelişmeler yaşanırken ekonomik krizi aşabilmek ve halka bunun ümidini verebilmek amacıyla Bülent Ecevit'in girişimleriyle Kemal Derviş Türkiye'ye davet edilmiş ve yapılan görüşmeler sonucunda Kemal Derviş ekonomiden sorumlu devlet başkanlığına getirilmiştir. Mayıs-Haziran 2002 tarihlerinde sağlık sorunları giderek artan Başbakan Ecevit'in çekilmesiyle gündeme gelecek hükümet alternatifleri Ankara kulislerinde konuşulmaya başlanmıştır. Temmuz 2002'ye gelindiğinde ise Bahçeli hükümetten çekilmenin ilk sinyalini vermiştir. Bunun nedenleri arasında da Ecevit'in rahatsızlığının yol açtığı spekülasyonlar ve ANAP'ın koalisyondan çekilme isteği yer almaktadır. Ayrıca bu dönemde DSP'nin içinde de kopmalar başlamış, böylece DSP mecliste 3. parti haline gelmiştir. Bir yandan da DSP'deki kopuşlar yeni oluşum YTP'yi meydana getirmeye başlamıştır. Kısa bir sürenin ardından girilen 3 Kasım 2002 erken genel seçimleri, seçim kampanyaları ve siyasal iletişim teknikleri açısından eskiye nazaran yeni teknolojilerin kullanıldığı bir seçim yılı olmuştur. 15 yıllık aradan sonra ilk kez bir parti tek başına iktidara gelmiştir. 3 Kasım seçimlerinde birinci parti olan AK Parti ise özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın jest ve mimiklerini ön plana çıkarmak amacıyla dünyada sadece 4 adet olan 36 metrekare ekrana sahip 2 tırı Türkiye'ye getirerek mitinglerde kullanmıştır. Böylece Türkiye'de bir yeniliğin öncülüğünü yapmıştır. Kampanya çalışmaları sırasında PP'nin devamı şeklindeki suçlamalara karşı kendisini Merkez Partisi olarak tanımlayan AK Parti, söylemlerinde uzlaşmacı, toplumsal değerlere önem veren, siyasal çatışmalara karşı çıkan ve seçmeni ön planda tutan bir temayı vurgulamıştır. Bunların dışında dikkat çeken önemli gelişmelerden biri Genç Parti'nin GP aldığı seçim başarısıdır. Reklamcı Ali Turan'la çalışan GP özellikle mitingler yoluyla seçmenin ayağına giderek 140 dolayında miting yaparak rekor kırmıştır. Aziz 2007-152. Uzan grubuna bağlı televizyon, radyo, gazete ve dergilerde haber çatısı altında reklam çalışmalarına ağırlık verilmiş, çeşitli haber postallarında partinin tanıtımı yapılmış ve Telsim GSM şebekesi aracılığıyla cep telefonu kullanıcılarına partinin propaganda içerikli kısa mesajları gönderilmiştir. Özellikle Cem Uzan, miting düzenleyeceği bölgelerdeki Telsim abonelerine mesaj geçmek suretiyle yapacağı konuşma hakkında bilgi verilmiştir.